Ayrım 69 ve İhtilal Altan Öymen Sayfa 735
Menderes, peki ne yapalım? Başgil, istifa edin. Bu yoruma karşı Menderes'in başgile sorduğu soru şuydu. Muhterem hocam, bu çıkmazdan kurtulmak için başka çare düşündünüz mü? Bu hususta ne tavsiye edersiniz?
Başgil'in cevabı, bu sualiniz beni çok ağır bir vazife ve mesuliyetle karşı karşıya getirmektedir. Fakat çekinmeden söyleyeceğim. Esasen buraya gelirken niçin davet edildiğimi biliyordum.
Sofradakiler tabii bunun gerisinin nasıl geleceğini merakla beklerken Başgil, yalnız diye yeni bir cümleye başladı. Yalnız sizden bu konuşmanın devamını yemekten sonraya bırakmamızı ve daha mahdut bir topluluk içinde görüşmemizi istiyorum.
Bayar bu talebi kabul etti. Başgil'in istediği yapıldı, yemek normalden daha çabuk sona erdirildi. Ve o mahdut topluluk Başgil'le birlikte Bayar, Menderes ve Koraltan'dan oluşan dört kişilik bir grup olarak köşkün başka bir odasına geçti. Ötekiler yemek salonunun olduğu yerde kaldılar.
Bayar, Menderes ve Koraltan malum Demokrat Parti'nin kurucularıydı. Fuat Köprülü'nün DP'den ayrılışından sonra üç kişi kalmışlardı. Başgil aklındaki çareyi sadece onlara söyleyecekti. Önce DP'nin genel politikalarını eleştirdi. İktidarın memleketin tüm unsurlarını kucaklamayan, bir kısmını dışlayan bir tutum içinde olduğunu belirtti. Daha uzlaştırıcı politikalar izlemek gerekirken bunun tersini yaptığını belirtti. Bunu ve gerisini Başgil'in yazdıklarından izleyelim.
Menderes, her neyse, mevzumuza gelelim dedi. Madem ki memleketimizin siyaseti, belki de tarihi kaderi hakkında kesin bir müzakereye girişeceğiz. O halde Sayın Cumhurbaşkanı müsaade ederlerse hariciye vekilini de çağıralım.
Bunun üzerine hemen Fatih Rüştü Zorlu da bize katıldı. Başvekil benden tavsiye istemişti. Şimdi fikrimi açıklamak ve müşahhas yani somut bir teklifte bulunmak zamanı gelmişti.
Böyle nazik anlarda zaman dardır. Harekete geçip acele tedbir almak lazımdır. Tekrar söylüyorum, eğer felaketten sakınmak isteniyorsa fikrimce doğrudan doğruya kuvvete başvurmayı bir kenara bırakmalıdır. Bir rejimin kendini ayakta tutması ve karşılaştığı güçlükleri yenmesi için sahip olduğu tedbirlerden kuvvete müracaatı en sona bırakılmalıdır. Bu hale düşmeden size teklif edeceğim hal tarzı şudur. Her şeyden önce Menderes kabinesi derhal istifa etmelidir. Bundan sonra mümkün olduğu nispetle muhalefete de birkaç bakanlık vererek meclisteki mutedil şahsiyetlerden yeni bir kabine kurmalıdır. Böylece bir nevi koalisyon kabinesi, daha doğrusu milli birlik kurulmuş olacaktır. Bu yeni hükümet kendisinden öncekinin takip ettiği politikayı bir yana bırakarak tam bir serbestliği içinde kararlarını alacak ve meclise anayasaya aykırı olduğu iddia edilen kanunların bilhassa salahiyetler kanununun tadilini teklif edebilecektir. Bu şekilde hareket edilince artık muhalefet hükümeti itham etmek için bir bahane bulamayacak ve siyasi tansiyon düşecektir.
Bayar, öyle şey olmaz.
Menderes, ben istifa ederim.
Celal Bayar bu teklife şiddetle karşı koydu.
Bu şekilde hareket bir zaaf alameti olur ve rakiplerimizi cesaretlendirmekten başka bir netice doğurmaz. Bu buhran anında hükümeti değiştirmekten daha yersiz bir hareket olamaz. Bilakis metanetimizi ispat etmek ve doğruca son derece sert tedbirler almak yoluna gitmek lazımdır.
Eğer dedi Menderes, bu buhranın sebebi benim şahsım ise hiç tereddütsüz derhal istifa eder ve yerimi arkadaşlarımdan birine terk ederim.
Kısa bir duraklamadan sonra, fakat dedi, sayın hocam, siz bir kabine değişmesinin bütün bu karışıklıklara son vereceğinden emin misiniz? Ben sona ermek şöyle dursun daha fenaya gitmesinden korkarım.
Başvekil benim bu tekliflerimi açıkça reisi cumhurdan daha anlayışlı ve daha soğukkanlı olarak karşılamıştı. Cevap verdim.
Böyle hallerde kabine değiştirmek demokratik memleketlerde umumiyetle başvurulan tedbirlerden biridir. Meseleyi hikmetle halletmenin yolu budur. Bunu bir kenara bırakarak her ne pahasına olursa olsun ilk olarak kuvvete başvurmak, gene tekrar ediyorum, bana göre yersizdir, çok tehlikelidir.
Celal Bayar Başgil'in önerdiği çareye çok kesin bir ifadeyle karşı çıkmıştı. Başgil'in de dediği gibi Menderes ondan daha esnek bir ifade kullanmıştı. Eğer Bayar da aynı esnekliği gösterse Başgil önerisini biraz daha genişletecekti.
Kitabında da yazdığı gibi iktidarla muhalefet arasında bir diyalog kapısı açmaya çalışacaktı. Bayar'ın cevabından sonra ise Menderes Başgil'e bir soru sordu. Başgil cevap verdi. Başgil'in anılarına göre şöyle: "Tarihimizde yerini birkaç sokak nümayişinin zoru ile diğerine terk eden bir hükümet misali zikredebilir misiniz?"
"Suali benim size tevcih etmeme müsaade buyurunuz. Çünkü ben demokratik bir örf ve adetten bahsettim. Siz bana tarihimizde 10 seneden beri bu memlekette gerçekleştirilmeye çalışılan demokrasiye benzer bir demokrasi örneği verebilir misiniz? Bizde böyle bir anane hiç mevcut olmamıştır. Ve Sayın Başvekil, bundan böyle ilk defa bu nevi bir örf ve adeti ortaya çıkarmak şerefi size düşmektedir."
Celal Bayar söze karıştı. "Sayın Profesör," dedi, "bizden başka bir memlekette içinde bulunduğumuzunkine benzer şartlar neticesi yapılmış olan bir kabine değişikliğine misal verebilir misiniz?"
Başgil Bayar'ın bu sorusuna Fransız siyasetinden somut örneklerle cevap verdi. İstifa kurumunun buhran zamanlarında çoğu defa başarılı sonuçlar verebileceğini belirtti. Bayar ise görüşmeyi şu cümlelerle sona erdirdi:
"Beyler," dedi, "reisi cumhur ben fikrimi söyledim ve bunda kararlıyım. Siz faydalı olduğuna hükmediyorsanız bu konuşmaya devam ediniz. Bana müsaade etmenizi rica ediyorum. Çünkü yarın NATO konseyinin açılışında hazır bulunmaya mecburum. Bu sebeple İstanbul'a müteveccihen trene bineceğim."
Küçük odadaki toplantı bu cümlelerle bitti. Saat o sırada 23.30'du. Büyük odada bekleyen konuklardan Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu, Başgil'i arabasına alıp oteline götürdü. Başgil ertesi gün İstanbul'a döndü. Profesör Ali Fuat Başgil'in Celal Bayar, Menderes ve diğer DP'li siyasetçilerle yaptığı o görüşme, o günlerde siyasi kulislere ana hatlarıyla yansımıştı. Özeti şuydu: Başgil, "Menderes istifa etsin, siyasi gerginlik azalır, durum yavaş yavaş normale döner," demiş. Bunu Menderes kabul etmiş ama Bayar şiddetle reddetmiş. Bu özetin ayrıntıları 27 Mayıs'tan sonra gazetelere yansıdı. Cumhuriyet gazetesi Başgil'le o konuda bir söyleşi yaptı. Konu Yasıada soruşturmasında ve davasında da görüşüldü. Başgil tanıklık yaptı, o tanıklığı da etkili oldu. Çok kimse "keşke Bayar öneriyi kabul etseydi" yorumu yaptı. O keşkeli yorum bugün de zaman zaman yapılır. Aslında 1960'ın Nisan ve Mayıs aylarındaki tehlikeli gidişi durdurmak için hükümetin istifası etkili bir yol olabilirdi. Bunu geçen bölümde değindiğim gibi muhalefet sözcüleri de söylüyordu. Hatta açıktan olmasa bile Demokrat Parti'deki parti muhalifleri de. Ama onların görüşleri iktidar liderleri üzerinde etkili olamazdı. Adı üstünde muhaliflerin görüşleriydi. Fakat öneriyi yapan Ali Fuat Başgil'i de kimse hükümet muhalifi olmak ve itham edemezdi. Başgil DP'nin iktidarda kalmasını en az Bayar kadar isteyen bir kişiydi. Zaten bundan emin oldukları içindir ki Bayar ve arkadaşları görüşlerine başvurmak için onu acele olarak Ankara'ya çağırmışlardı. Cumhurbaşkanlığı köşkünde yemeğe davet etmişler ve söylediklerini dinlemişlerdi. Ama Bayar o dinlediklerini hiç beğenmemişti. Menderes de istifa etmeye hazır olduğunu söylese de istifanın çare olduğuna zaten inanmamıştı. Öneriyi Bayar kabul etseydi Menderes uygulayacaktı. Kabul etmeyince o konuyu gündemde tutmanın artık anlamı kalmamıştı. 30 Nisan 1960 tarihli köşk toplantısı böylece tarihteki keşkeli yorumların kaçırılan fırsatlar bölümünde yer aldı.
32. Bölüm. Sokağa çıkmak gece de yasak, gündüz de. Silah kullanırız uyarısı. İstanbul'da 1 Mayıs'ta sokağa çıkmak gece gündüz yasaklandı. Sıkı yönetim bildiri yayınladı. Yasaklara uyulmazsa silahla mukabele ederiz. 2 Mayıs günkü NATO toplantısı sırasında gençler uyarıya rağmen sloganlar atmaya devam etti. Hürriyet, Freedom, Liberte, Freiheit.
Sonra 1 Mayıs günü geldi. Hem tahkikat encümeni hem de sıkı yönetim o gün çok dikkatli davranmak zorundaydı. Bunun bu defa sadece bir değil iki nedeni vardı. Birinci neden her zamanki nedendi. Gün Türkiye'de resmi adıyla Bahar ve Çiçek Bayramıydı. Ama demokratik ülkelerin çoğunda işçi bayramıydı.
Başta Sovyetler Birliği olmak üzere tüm komünist ülkelerde ise komünistlerin bayramı gibi kutlanıyordu. Bizde de gizli çalışsalar da sayıları fazla olmasa da her zamanki gibi komünistler vardı. Bu defa o tahkikat encümenli, örfi idareli dönemde bir şeyler yapmaya kalkabilirlerdi. 2. 1 Mayıs'tan sonraki 2 Mayıs günü İstanbul'da Türkiye için çok önemli bir uluslararası toplantı yapılacaktı. Bu NATO Bakanlar Konseyi toplantısıydı. NATO üyelerinin dışişleri bakanları bir araya geleceklerdi. Beraberlerinde geniş heyetlerle birlikte NATO ile ilgili tüm dünya sorunlarını görüşeceklerdi. Günü bir yıl öncesinden belirlenmişti, ertelenemezdi. Bu toplantıyı bu defa sadece komünistler değil, tahkikat encümenine karşı çıkan öğrenciler eylem vesilesi yapabilirlerdi. Türkiye'deki son gelişmelere NATO'nun demokratik ülkelerinden gelen delegelerin dikkatini çekmek isteyebilirlerdi. Delegelerin bir kısmı İstanbul'a bir iki gün önce geliyorlardı. 1 Mayıs günü bir hazırlık toplantısı da yapacaklardı. Alınacak önlemlerin bir gün önceden başlaması gerekiyordu. Hükümet tahkikat encümeni sıkı yönetim üçlüsünün o iki tehlikeye karşı aldığı önlem çok radikal oldu. İstanbul'da 1 Mayıs için 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. İstanbul'da o yasak zaten geceleri uygulanıyordu. Bazen erken başlayıp geç bitiyordu. Ama bunun süresinin bu defa geceye gündüzü de katıp 24 saate çıkarılması o vakte kadar pek görülmemiş bir şeydi. 2 Mayıs günü bu yasak şehrin belirli yerlerine girme yasağı haline getirildi. Toplantının yapılacağı İstanbul Belediyesi binası ile konukların kalacağı Hilton Oteli ve civarı fiilen girilemez bölge oldular. Sıkı Yönetim Komutanlığı o günler için özel bir tebliğ daha yayınladı. Şöyleydi: "Muhterem İstanbul halkına, Örfi İdare Kanunu ile bu kanuna göre yapmış olduğum tebliğlerin 3-5 kişiden ibaret olan toplulukları bile men etmiş olmasına rağmen 2 gündür sokak nümayişlerine devam edildiğini esefle müşahede etmekteyim. Bu nümayişleri devam ettirenlerin ekserisinin çocuk denebilecek bir yaşta olmalarını göz önünde tutarak ve emirlerimi hürmetle karşılayacaklarını bekleyerek 2 gündür yapılan müsamahaların artık şehrin asayiş ve huzurunu ziyadesiyle ihlal ettiğini görmekle müteessirim. Bu defa bir günlük sokağa çıkma yasağı ile kendilerine vermiş olduğum düşünme fırsatının itamında en küçük topluluklara dahi şiddetle ve silahla mukabele edilmesi hususunu bütün birliklerime tebliğ ve emretmiş bulunuyorum. Bu emrim birlikler tarafından dikkat ve hassasiyetle behemhal tatbik edilecektir. Bu itibarla ateş sırasında zarar görmemeleri için vatandaşlarımı muhtemel topluluklardan uzak durmaya davet ediyorum. Keza aile reisleri ile mektep idarecilerine verdiğim bu kararın ciddi neticeleri hakkında çocuklarını ikaz ve ıslah yoluna gitmelerini tavsiye ediyorum. Bundan başka nümayişçilere teşvik ve tahrik mahiyeti arz eden bayrak verme, alkışlama gibi hareketler de yasak olup aynı şiddetle mukabele görecektir. Keyfiyeti İstanbul halkının ıtılağına, yani bilgisine arz ederim. Bu yasaklara rağmen İstanbul'da gösteri yapmak isteyenler eksik olmadı. Ortada komünist diye nitelendirilecek gruplar yoktu. Ama tahkikat encümenli rejime protesto etmek isteyen üniversiteli gençlerin önemli bir kısmı ara sokaklardan hem belediye sarayına hem Hilton civarına ulaşıp encümen rejimine karşı sloganlar atmayı başardılar. En fazla atılan slogan hürriyet sloganıydı. Bu içerideki delegeler tarafından daha iyi anlaşılsın diye Türkçenin yanında İngilizce, Fransızca, Almanca da atılıyordu. Belediye binasının etrafından Freedom, Liberty, Freiheit sesleri yükseliyordu. Gösterilere katılan gençler sıkı yönetim komutanlığının tebliğinde ilan edildiği gibi silahla karşı karşıya kalmadılar. Askeri birliklerden hiçbirinin kumandanı o yolda bir ihtarda bulunmak yoluna gitmedi. Ama polisin müdahaleleri yer yer sertleşti. Toplananların bir kısmı dağıtıldı. Gözaltına alınanlar da oldu. Ama NATO toplantısına katılan delegelerin ve basın mensuplarının hepsi dört dildeki hürriyet taleplerini tek tek işitti. Bu yüzden de toplantı iki gün sürecekken bir günde sona erdi. Başta Konsey Başkanı Norveç Dışişleri Bakanı Lange olmak üzere İngiliz Dışişleri Bakanı Selvin Lloyd ve Alman Dışişleri Bakanı von Brentano toplantının erken tatil etmesi konusunda ısrar ettiler ve karar o şekilde oluştu.
Bunlar tabii Türkiye'deki gazetelerin sütunlarına o sırada yansımadı. O konuda yayın yasağı vardı. Ama yabancı basında yayınlandı. Birçok siyasi yazarın yazılarına, yorumlarına konu oldu. 555K ve sonrası. Şimdi bundan sonrası için küçük bir özet yapacağım. Mayıs'ın ilk günlerinden 27 Mayıs'a kadarki günlerin daha geniş anlatımı bundan sonraki kitaba kalıyor. Önce özeti yapayım. Olaylar Mayıs ayının geri kalan günlerinde de devam etti. 5 Mayıs'ta Ankara'da ünlü 555K olayı oldu. 555K'nın anlamı 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da buluşalımdı. O günkü gösteri sırasında başbakan da Kızılay'a geldi, göstericilerle tartıştı, olaylar büyüdü. 7 Mayıs'ta Adana'da İncirlik üssünden bir CIA ajanının kullandığı Amerikan U-2 uçağı Sovyetler Birliği üzerinde düşürüldü. Pilotu esir düştü, soğuk savaş rüzgarları şiddetlendi. 9 Mayıs'ta mecliste ABD ile ikili anlaşma imzalandı, CHP'liler toplantıya katılmadı. 15 Mayıs'ta Menderes'in Ege ziyareti başladı. Menderes İzmir'de iktidar gazetelerince 200 bin kişi olduğu bildirilen büyük bir topluluğa hitap etti, muhalefeti suçladı. Menderes'in Ege gezisi 18 Mayıs akşamına kadar sürdü. O süre içinde Ankara ve İstanbul olayları devam etti. 20 Mayıs'ta Ankara'da Hindistan Başbakanı Nehru'nun ziyareti başladı. 21 Mayıs'ta Harbokulu öğrencileri Ankara'da Kızılay'da sessiz bir yürüyüş yaptı. 25 Mayıs'ta Başbakan Eskişehir'e gitti. Meclis Tahkikat Encümeni'nin görevini bitirmiş olduğunu söyledi. Aynı gün meclis tartışmalı bir şekilde tatile girdi. 27 Mayıs günü sabahında radyodan Alparslan Türkeş'in ihtilali açıklayan sesi duyuldu. Ben de birinci bölümde anlattığım gibi Ankara'da evimizin duvarına vurulan yumruk sesiyle uyandım. 1960 Mayıs'ının başından 27 Mayıs'a kadarki günlerde olup bitenler tabii bu kadar kısa bir özete sığdırılıp geçilecek kadar önemsiz değil. Fakat bu anılı kitap dizisinin daha önceki kitaplarında olduğu gibi yazdığım dönemle ilgili bazı olayları anlatmak bir sonraki kitaba kaldı. Bir sonraki kitabın konusu olan 27 Mayıs sonrasına 27 Mayıs öncesinden kalan olayların anlatımını tamamladıktan sonra başlayacağım. Bu kitabın son sözü olarak söyleyeceğim söz de şu. Bu kitabın yazılışı sırasında başbakanlıktaki 10. yılını doldurmuş olan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2013'ün sonbaharında gençliğe hitap ederken yaptığı konuşmalarda gençlerin yakın tarihimizi çok iyi bilmeleri gerektiğini söyledi. Ben de aynı kanıdayım. Bu kitapla dördüncüsü de yayınlanmış olan Anılı Kitap dizisinin amaçlarından biri zaten buydu. Yakın tarihin bilinmesine ve anlaşılmasına, o tarihin içinde yaşamış bir yazar olarak gördüklerimi ve öğrendiklerimi belgeleriyle anlatarak katkıda bulunmaktı. Tabii herkes gördüklerini, öğrendiklerini kendi gözüyle değerlendirir. Ama bunu yaparken başkalarının gördüklerini ve söylediklerini de göz önünde tutmak gerekir. Bu kitaplarda mümkün olduğu kadar o gereği de yerine getirmeye çalışıyorum. Değerli okurlarıma teşekkürlerimi ve en iyi dileklerimi sunarım. Teşekkürlerimi Doğan Kitap'taki arkadaşlarıma da sunmak istiyorum. Genel Müdür Gülgün Çarkoğlu ve Yayın Direktörü Deniz Yüce Başarır ile birlikte Editör Işıl Özgüner'e, Sayfa Tasarımcısı Hülya Aktaş'a, Sayfa Operatörleri Nilüfer Eroğlu ile Lerna Atsız Çalgan'a, Kapak Tasarımını yapan Grafiker Yavuz Korkut ile Üretim Sürecine Son Noktayı Koyan Üretim Müdürü Zeynep Yağız'a ve Doğan Kitap'ın tüm mensuplarına, ayrıca devamlı yakın mesai arkadaşlarım Cevdet Abbas ile Tuğba Yurdakul ve Özcan Özbüyük Kayalı'ya teşekkürlerimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Tabii bu kitabın yazılışı sırasında oturma ve yemek odaları dahil bizim evin bir kitap ve belge deposu haline gelmesine tahammül eden ve bana değerli yardımlarını sürdüren eşim Aysel Öymen'e de. Kitabın sonu. 30 Mart 2014. Sayfa 744.